Ayrım 6.
Harvey'e göre bu durum benimsediği stratejinin başarısını ortaya koymaktaydı. Benden nefret etmelerinin tek bir nedeni var. Onlardan daha başarılı olmam. Para peşinde koşmayan herkes aptaldı ona göre. Harvey'in gözünde öğretmenler azıcık bir maaşa talim eden aşağılık mahluklardı. Harvey işi bütün öğretmenleri aptal ilan etmeye kadar vardırmıştı. Harvey saldırı duygusuna engel olabilen insanlardan değildi. Rekabetten korkmuyordu. Hatalara karşı acımasızdı. O, anne babası ile öğretmenine karşı korkunç bir öfke duyuyordu. Belki içinizden bu adam bir başarı timsali. Öylesine güçlü ki, bir sözüyle binlerce kişinin hayatını değiştirebilecek durumda. Üstelik bu başarıya planlı bir şekilde ulaşmış olmalı diye düşünebilirsiniz. Anne babamız ve öğretmenlerimizden gelen olumsuz mesajlar bizi iyiye mi sevk eder dersiniz? Hayır, aslında pek öyle değil. Harvey güçlü falan değildir. O zayıf bir kişiliktir, rol yapmaktadır. Geçmişte çektiği acıları, kendisine yöneltilen suçlamaları hep içinde yaşatsa da onlarla gerçek anlamda yüzleşmekten kaçınmaktadır. Kuşandığı zırhı çıkardığı anda yeniden aşağılanacağından korktuğundan ötekilerle kendisi arasında ördüğü duvarı bir türlü yıkamamaktadır. İnsanlarla samimi ilişkiler içine girmekten özellikle kaçınmaktadır. Yakın zamanda bir ameliyat geçiren Harvey'in safra kesisi alınmıştır. Bu da ruh dünyasında yaşanan bir kaosun habercisi olabilir. Harvey iyileşme döneminde kendisini ne kadar savunmasız hissettiğinin farkına varmıştır. Duyduğu endişeleri çözüme kavuşturmak için profesyonel birinden yardım istemeye niyetlenmiş olsa da, terapi sürecinde bir başka kahramanın kimliğine bürünmekten için için korkmaktadır. Öğrencilerine aptal diye hitap eden öğretmenler gerçekten var mıdır diye merak ediyorsanız yanıtım evet olacaktır. Hatta öğrencilerine daha kötü hitaplarda bulunan öğretmenler de vardır. Öğrencileri için ilham kaynağı olabilecek yapıcı öğretmenlere pek sık rastlanmaz. Eğer öyle bir öğretmenle karşılaşırsanız ona hürmet edin. İlkokul öğretmenlerimizin çoğuna haklarını ödeyemeyiz. Onlara hak ettikleri saygıyı gösteremeyiz. Bu öğretmenler üstlendikleri ağır sorumluluğa karşılık aza kanaat ederler. Bazıları görevlerinin hakkını vererek öğrencilerini sabırla dinlerler. İşte bir örnek. Öğretmen: peki yaz tatilinde neler yaptınız çocuklar? Öğrenci: Eymiş kasabasına gittik. Bu konuşma New York'ta zengin insanların oturduğu bir semtte geçmiştir. Orada yaşayan anne babalar yaz tatilini çocuklarının Harvard'a girebilmesi için bir ön hazırlık dönemi olarak gördüklerinden çocuklarına boş zamanlarında değişik kültürleri tanıtabilmek için fırsat kollarlar. Babam Eymiş halkının giydiği kıyafetlere öylesine daldı ki arabayı çitlere çarptı. Öğretmen: güzel, sırada kim var? Öğretmenlerimizin ardından patronlarımız, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, sevgililerimiz, eşlerimiz bizi eleştirmeye devam edeceklerdir. Bazılarımız ise eleştiri işini meslek olarak benimseyenlerin, hatta halkın eleştirileriyle uğraşmak zorunda kalacaklardır. Bu eleştirmenlerin eleştirilerine vereceğimiz tepki, yaşamımızın ilk dönemlerinde anne babamız, kardeşlerimiz, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla kurduğumuz içselleştirilmiş iletişimlerin niteliğiyle yakından ilgilidir. Çünkü ilk izlenimler ruhun kapanlarına kıstırılıp kalırlar. Bazılarımız yaşam konusunda profesyonel eleştirmenlerle de yüzleşmek zorundadır. Örneğin yazarlar bu grubun içinde yer alır. Bundan kısa bir süre önce başarı korkusunu anlamaya yanaşmayan bir roman yazarı ile tanıştım. Aile sırlarını halka açan her insanın ama bugün ama yarın bir hastalığın pençesine düşmesi kaçınılmazdır. Yazarların önüne çıkan engeller genellikle başarı korkusuna yol açar. Her zaman yazarların acı çekmekten zevk almaya eğilimli olduklarını düşünmüşümdür. Örneğin kitaplarını son teslim tarihine kadar yetiştirme kaygısıyla hayat boyu çabalayıp duran birçok yazar vardır. Teslim tarihi, ürkütücü bir olgudur bu. Ancak yazarların pek çoğu kitaplarını teslim tarihinden önce tamamlar. Ardından geçmişte kendilerine yöneltilen olumsuz eleştirileri içselleştirilmiş olan yazarlar için yayım günü kabusu başlar. Bu yazarlardan bazıları kitaplarıyla ilgili görüşlerden kaçmak için ülkeyi terk eder. Bazıları kendilerini içkiye verir, bazıları etrafta zombiler gibi dolaşır. Ötekiler ise fiziksel bir hastalığın arkasına sığınırlar. Yani peşinden koşulan bir hedefin gerçekleşmesi korkunç sonuçlar doğurabilir. Yazarlar yazma işinin kendilerine haz verdiğini, öte yandan bu eylemin kendilerini yalnızlığa sürüklediğini, yaptıkları işin ağır ve sıkıcı olduğunu söyler dururlar. Ancak özellikle bazıları eleştiri zamanı gelip çattığında gerçek anlamda bir endişe krizine girerler. Kitaplarıyla ilgili iyi görüşlerin doğruluğuna inanmazlar, olumsuz bakış açıları ise derinlerde hissettikleri ikiyüzlülük ve yetersizlik kuşkularını su yüzüne çıkarır. Keşfedilmişlerdir, ortadadırlar. Kafalarını olumsuz eleştirilerle meşgul eden bu yazarlar, bir sonraki girişimlerinde eleştirmenleri memnun etme saplantısı yüzünden ilerleme kaydedemeyebilirler. Bazıları içinse bir sonraki kitap diye bir şey yoktur artık. Yazarlar arasında sadece anne babaları, kardeşleri, öğretmenleri, arkadaşları ile olan yıkıcı iletişimlerinin izlerini yok edenler, olumsuz eleştiriler karşısında kendilerinden şüphe etmek yerine, onları gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmeye alırlar. Bu durum, yalnızca profesyonel eleştirmenlerin eleştirilerine maruz kalanlar için değil, hepimiz için geçerlidir. İş arkadaşlarımız ile olan sürtüşmelerimiz şu ya da bu şekilde hepimizi etkilemiştir. İş ortamlarında sevilen insanlar muhtemelen yaptıkları işlere daha çok sarılacaklardır. Ancak ruh sağlığımızı garanti altına almak için yeterlilik çabası sevilme gayretinden önce gelmelidir. Bu durum, eğer iş arkadaşınızın ruh sağlığı da yerindeyse zaten sevilmenizi sağlayacaktır. Hastanede tedavi gören şizofren hastalarla gerçekleştirdiğim deneysel grup terapisi beni en mutlu eden çalışmalarımdan biri olmuştur. Bu çalışma bir başka yerde sözünü ettiğim klinik programından farklıdır. Bu deneysel programı uygulamaya başladığım sıralarda bazıları tarafından pek sevilmiyordum. Yürüttüğüm çalışmalarda sıradan yöntemlerden yararlanmak yerine espriler yapar, şamata eder, her şeyi cesurca dile getiririm. Bunlar özellikle dışa açılması güç olan hastalara karşı kullandığım terapi araçlarıdır. Bazen şakalarıma kendimi iyice kaptırırım. Geleneksel yorumlarıma pek de destek vermezler. Bazı kişilerce Freudçu yaklaşımdan hiç taviz vermediğim yönünde eleştirilirim. Bazense Freud'un öğretilerine şiddetle karşı çıkmakla suçlanırım. Terapi komitemizde çalışma odası benimkiyle yan yana olan bir grup terapisi uzmanı vardı. Kendisi sakin, kibar ve kendisine güvenen bir psikiyatrdı. Hastalarına olan yaklaşımı mükemmeldi. Benim benimsediğim anlayış onunkinden çok farklıydı. Hastalarımla şakalaşıyor, onlara bas bas bağırıyor, zaman zaman onları kızdırıyor, tahrik ediyordum. Amacım onlara ulaşabilmekti. Örneğin bir hastaya şu kahrolası baklayı ağzından çıkar diye bağırıyorsam, hangi Freudçu bunu yapar ki? Bunun tek bir nedeni vardı. Hastanın örtbas ettiği şeyleri ortaya çıkarmak için yeterince güçlü olduğunu göstermek istiyordum. Bir gün sözünü ettiğim psikiyatr, farz edelim ki adı Mary, yaptıklarıma daha fazla dayanamadığından olacak odama gelip Frieda Fromm Reichmann'ın kemikleri sızlıyordur. Kimse hastalarla böyle konuşamaz. Kimse onlara hey ne halt etmeye bu hale geldin şeklinde bir soru yöneltemez demişti. Bugün benimle bu şekilde konuşan özel hastalarım var. Geçenlerde bir kadına yaşamında o ana kadar geçirdiği süreçlere ilişkin uzun ve karmaşık bir yorum yaptım. Beni sözümü kesmeden dinledi. Yorumun bittiğinde başını kaldırıp bana baktı ve havalı bir edayla "Sen ne bok bilirsin ki?" dedi. Mülayim arkadaşım Mary, benim saldırgan, gösteriş budalası biri olduğumu sık sık dile getiriyordu. Mary konuştukça çocukluğumun olumsuz mesajları birer birer ortaya çıktılar. Gösteriş budalası, yapmacık tavırlı, babasının yolunda. Başarı korkumdan söz edeceğim bölümde sizin de göreceğiniz gibi babamın gözüne girebilmek için büyük bir kimlik bunalımı yaşadım. Çocukluğumun yıkıcı etkilerinin farkına varmam yıllarımı aldı. Artık çocukluğumda geçirdiğim deneyimlerle uzlaşmış durumdayım. Mary beni gösteriş yapmakla suçladığında içselleştirdiğim olumsuz mesajlar harekete geçtiler. Bu sayede o ana kadar neler olup bittiğini algılama imkanına kavuştum ve iş işten geçmeden sorunumu çözmeye karar verdim. Mary'e yavaş yavaş yaklaştım. Onun yanına gidip hadi biraz konuşalım diyebilene kadar aradan uzunca bir zaman geçecekti. Sonunda konuşmayı başardık. Konuşmalarımızda birbirimizin beğendiğimiz ve beğenmediğimiz özelliklerini ortaya koyduk. Kurduğumuz iletişim ikimizin de lehine gelişti. Mary bana terapileri birlikte yapmamızı önerdi. Böylece birlikte bana göre son derecede başarılı olan aile terapileri gerçekleştirdik. Onun da benim de kendimize özgü yeteneklerimiz vardı. Görüştüğümüz aileler yeteneklerimizden mümkün olduğunca istifade ettiler. Meslektaşlarımızdan bazıları birlikte çalışan terapistlerin cinsiyetlerinin farklı olması gerektiğini, böylece kadın ve erkek hastaların kendilerini yakın hissettikleri modeli örnek alabileceklerini savundular. Bize göre ise önemli olan iki iyi aile terapistinin bir arada hizmet vermesiydi. Bu işi yapmayı 10 yıl boyunca sürdürdüm. Çok çalıştım, farklı beceriler edindim, daha yeterli hale geldim, saygı gördüm. Elbette herkesce sevilmiyordum. Zaten hedef bu değildi. Hedefin adı yeterli olmaktı. Beni gösterişçi olmakla, şakayı sevmekle, rol yapmakla suçlayanlara artık kulak asmıyordum. Bu aşamaya gelmem, çocukluğumun gerçek yüzüyle buluşmam yıllarımı aldı. Hakkımda söylenilenleri muzip bir kadın olduğum şeklinde yorumluyorum. Bu tanım bana uyuyor. Özelliklerimin, kişiliğimin gücünü yansıttığını düşünüyorum. Zaman zaman bu düşünceden caydığım da oluyor ama zayıf bir varlık olan insan için hiçliğin ötesindeki her şey bir kazanç değil midir? Mary ile aramızdaki sürtüşmeyi terapist oluşumuz nedeniyle daha kolay sona erdirdiğimizi düşünerek psikoloji alanında çalışmayan iş arkadaşlarının aralarındaki gerginliği nasıl yok edeceklerini merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle psikoloji konusunda merak duymasaydınız bu kitabı elinize almayacaktınız, öyle değil mi? Size önerim konuşmanızdır. İlk başlarda sinirlenmenize yol açsa da duygularınızı dile getirmek gerilimi azaltmanın ilk adımıdır. Büyük şirketler bile bu gerçeği fark etmişlerdir. Bu tür şirketler tüm çalışanlarının bir araya geldiği toplantılarda birlikte kar alanlarından konuşmak yerine aradaki herkese işleriyle ilgili duygularını dile getirme fırsatı vermektedirler. Bunun yanı sıra size işinize dört elle sarılmanızı öneririm. Eğer yaptığınız iş size zevk veriyorsa çalışmayı sürdürün. Amacınız yeterli olmak olsun. Herkesin sevip saydığı biri olmayacaksınız. Zaten bunu başarabilen kim vardır ki? Ruh sağlığınız yerindeyse sizi sevmeyen insanlar olumlu özelliklerinizi gözlemleyerek bunlardan yararlanacaklardır. Ama bu sizin sorununuz değildir. Kendinizi ruhsal açıdan sağlıklı hissetmiyorsanız, size olumsuz bir eleştiri yöneltilmesi durumunda anne babanız, kardeşleriniz, öğretmenleriniz ya da arkadaşlarınız tarafından gönderilmiş olan içselleştirilmiş mesajlar ortaya çıkarak kendinizi yetersiz hissetmenize yol açacaktır. Yaralarınızın üstündeki bantları çıkarın. Sıkıntılarınızla yüzleşin, yepyeni bir oluşum dönemine hazır olun. Olumsuz eleştirilerle mücadele ederken yeterlilik ihtiyacı başkaları tarafından çok sevilme ihtiyacının önüne geçmelidir. Eğer bu süreçte tatminsizlik duygusuna kapılırsanız geriye dönüp kendinize "Aferin bana" deme fırsatı verin. Bazı insanlar sosyal gelişime katkıda bulunmak için yeterli cesareti gösteremezler ama cesur örneklerin başarıları ortadadır. Bir düşünsenize, Alice Paul ve ona destek veren feministler 1913'ün Washington'unda oy kullanma hakkı için yürümeselerdi, ıslıklanmayı, yuhalanmayı, hatta tartaklanmayı göze almasalardı, günümüz kadınının hali nice olurdu. Bu kadınlar çevrelerinde pek de sevilen insanlar değillerdi. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için yasa değişiklikleri yapılması gerektiğini savunan günümüz feministleri de onlarla aynı kaderi paylaşmıyorlar mı? Amerika Birleşik Devletleri sosyal güvenlik sistemini hararetli biçimde savunan o insanlar olmasaydı, bugün o döneme tanık olan birçok kişi çoktan hayatlarını kaybetmiş olacaklardı. Sosyal güvenlik sistemi yandaşlarının da sevenleri pek azdı. Sosyal değişime öncülük eden kişiler, doğruluk ve yeterlilik ilkelerini arka plana itip yalnızca sevilmeyi amaçlamış olsalardı, Amerika Birleşik Devletleri bugünkünden çok daha kötü bir halde olacaktı. Bu öncü kimliklerin farklı türde psikolojik sorunları olmuş olsa bile, karşılarına çıkan eleştirmenlerle mücadele etmeyi başarabilmiş insanlardır. Yalanlar, yalancıklar. Kendisinin gerçekten dürüst olduğuna inanan o kadar az insan vardır ki. Birçoğumuz asla açığa çıkarılmasını istemediğimiz gizli şeylerin üstünü sıkı sıkıya örtmeye çalışırız. Geçmişte yaşanan bir şey hayatımız boyunca kendimizi iki yüzlü hissetmemize neden olabilir. Gerçekten var olan ya da var olduğuna inanılan önemli ya da önemsiz sırlar içerilere hapsedilir. Gizlenen şeylerin ortaya çıkmasından korkmak, başarı korkusunun en tipik belirtilerinden biridir. Bu korku hafif nitelikli olabilir ve yaşamı karmaşık kılabilir. Bahsedeceğim birinci olay bu tür bir duruma örnektir. Ya da sözünü edeceğim ikinci olayda olduğu gibi çok ciddi boyutlara varabilir ve hayatı yaşanmaz hale getirebilir. Dünyanın en şanslı insanı. Bu kitabı yazmayı sürdürdüğüm sıralarda bir meslektaşım, mali konularda dahi olan biriyle evlenmek üzereydi. Bu ikisinin de ikinci evliliği olacaktı. Bir akşam Marlene ve Gerald'ı ziyarete gittim. Sohbet koyulaştı ve konu o sıralarda üzerinde çalışmakta olduğum bu kitaba geldi. Marlene başarı korkusu kuramına çok ilgi gösterdi ve bu kuramın çalışmalarında yararlı olabileceğini söyledi. Gerald ise bu konu hakkında derin bilgi sahibi olmayan her insan gibi başarı korkusu kavramını pek de önemsemedi. Gerald iş hayatında kendi gayretleriyle başarıya ulaşmıştı. Alışıldığı üzere o da birçok Amerikan serbest girişimcisi gibi küçük bir perakende dükkanıyla başlamıştı para kazanmaya. Buluşmamızdan tam iki hafta önce Wall Street Journal gazetesi onu ve ünlü şirketini öven bir makale yayımlamıştı. Başarının doruğundaki bu iş adamına böylesine bir başarının kendisini rahatsız edip etmediğini sordum. Başarısı onu hiç rahatsız etmiyordu. Yıllarca onca engelin üstesinden geldikten sonra kendisini başarısız hissetmesi için hiçbir neden yoktu. O her alanda gayet başarılı olduğuna inanıyordu. Marlene kaşlarını kaldırdı. Marta'ya rüyandan söz etsen iyi olur dedi. Gerald duraksadı. Hadi Gerald dedi Marlene. Eğer benimle evleneceksen psikolojiyle de ilgilenmen gerekecek. Belki Marta, belki ben rüyanı anlamlandırabiliriz. Kim bilir belki sen de Marta'nın örneklerinden biri olursun. Tamam tamam anlatıyorum işte dedi Gerald. Beyaz Saray'a davet edilmişim. Marlene araya girdi. Öncelikle rüyandan önce yaşadığın olaylardan söz eder misin? Görünüşe bakılırsa Wall Street'te çıkan yazının öncesinde Gerald karmakarışık duygular içindeydi. Bir süre önce bir tümör ameliyatı olmuştu ve biyopsi sonucunu beklemekteydi. Hayatının tehlikede olduğunu hissediyordu. Yazının yayımlandığı o gün tümörün iyi huylu olduğunun haberini almıştı. Günün ilerleyen saatlerinde şirketinin borsada tam 12'den vurduğunu öğrenmişti. O akşam Gerald Marlene'ye evlenme teklif etmiş ve bu isteği kabul edilmişti. Gerald o gün kendisini dünyanın en şanslı insanı gibi hissettiğini söylemişti. Artık her şeye sahipti. İşte Gerald'ın ağzından o gece gördüğü rüya. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından Beyaz Saray'a davet ediliyorum. Başkan kısa boylu, tıknaz, güler yüzlü biriymiş. Önce bana her odayı ayrı ayrı gezdiriyor. Benimle üst düzey bir toplantı yapmak istiyor ve Washington anıtının tepesinde buluşmamızı öneriyor. Anıtın tepesine üstüne pervane takılmış motorlu bir sandalye ile çıkarılacağımı söylüyor. Korkuyorum. Beni sakinleştirmeye çalışıyor. Kaygılanmanın gereksiz olduğunu, beni sandalyeye kayışla bağlayacaklarını söylüyor. Yükseklik korkusu duyuyorum. Ona asansöre binip binemeyeceğimi soruyorum. Soruma kesin bir yanıt verilmiyor. Sonra başkan bana doğru yaklaşıyor ve parmağıyla ötede durmakta olan iki atı işaret ediyor. Rahatlıyorum. Atlardan birine biniyorum. Oturduğum yer çok rahat. Bir bisikletin üstünde gibiyim. Bu at biçiminde bir bisiklet aslında. Bisikletin üzerinde öylesine mutluyum ki ancak Washington anıtının tepesine çıkma düşüncesi beni çok kaygılandırıyor. Yukarıya çıkamıyorum. Konuşmamız sırasında Gerald'ın babasının eskiden bir bisikletçi dükkanını işlettiğini ve işinde başarısız olduğunu öğrendim. Marlene ve ben Gerald'ın rüyasının babasını geçme korkusu şeklinde yorumlanabileceği konusunda karara vardık. Gerald yerde bisikletin üstündeyken kendisini güvende hissediyordu. O sırada babasıyla aynı düzeydeydi. Ancak yükselebileceğine, başkan, ülkenin babası bunu güvenli bir şekilde sağlasa bile inanmak istemiyordu. Yaptığımız yorumu kabul etmeyen Gerald, rüyasından dolayı büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ama iş hayatında babanın önüne geçmişsin dedim ona. Bunu kabul ediyordu ancak başka sorunlar yüzünden de iş hayatında başarıya ulaşması gerçekten zor olmuştu. Geralt bu başka sorunların neler olduklarını söylemeye çekiniyordu. Bu sorunlar hiç şüphesiz Geralt'ın duygusal hayatıyla yakından ilişkiliydi. Konuşmamızı sürdürdük. Geralt'ın o gün raporun sonucunun iyi olduğunu öğrenmesinin ardından, babası kanserden ölmüştü, iş hayatındaki en büyük başarıyı elde edince, Marlene'le de olan güzel ilişkisini evlilikle noktalanacağından emin olunca, artık neredeyse hiçbir engel kalmamıştı önünde. O güne kadar kendimi başarısız hissediyordum çünkü hayatımda sürekli bir engelle karşılaşıyordum. Haddi hesabı olmayan servetimle bile engelleri aşamıyordum. Ama işte o gün artık sorunlar yok olmuştu. Nirvana. Peki neden görülmüştür bu sıkıntılı rüya? Nedendir bu tezahür? Devam ettik konuşmaya ancak Geralt akıcı anlatımını sürdürmek yerine kesik kesik konuşmaya başlamıştı. Dayanamıyorum demişti. Kafamı kurcalayıp duruyor. Şu kahrolası anıta çıkamamamın nedenini hala anlayabilmiş değilim. Sonra rüyayı unutup başka başka konulara daldık. Gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden Geralt'a yardımcı olmayı denedim. Şimdi söyle bakalım. Aynı anda hem işte hem de aşkta başarılısın. Üstelik sağlık sorunun da yok. Biliyorsun bizim yaşlarımızda sağlıklı olmak çok önemli. Bu durumda kendini nasıl hissediyorsun? Harika dedi Geralt. Muhteşem. Ancak birden yeni bir şey keşfetmiş gibi duraksadı. Ardından konuşmasına devam etti. Sonunda her şey yolunda. Bu harika olmasına harika ama hala canımı sıkan bir şey var. Bunu genellikle düşünmemeye çalışıyorum ama o hep orada. Bir türlü çıkarıp atamıyorum. Biliyorsunuz ben üniversiteye hiç gitmedim. Akademik eğitim almadım. Marlene ile göz göze geldik. Geralt'ın dertsiz gibi görünen yaşamı aslında hiç de öyle değildi. Ya da en azından ruhsal yaşamında türlü sıkıntılara maruz kalmaktaydı. Bilinçaltında şöyle düşünüyordu. Tamam, iş dünyasında kayda değer bir başarıya sahibim. Bir milyarder. Ama bunu, üniversite diplomamın olmadığını bir öğrenseler kesinlikle her şey biter. Geralt bisikletinin üzerinde başarısız babası ile birlikte aşağıda kalmalıydı. Başkanla birlikte Washington anıtının tepesinde olmak, iktidar sahibi yüce kimliklerle aynı ortamı paylaşmak anlamına geliyordu. Üstelik bu kişiler üniversite mezunuydular. Bu gibi düşünceler Geralt'ın bilinçaltında yitip gidiyordu.